Herkese merhaba. Hafızanın 39. bölümüyle karşınızdayız. Artık 40'a 1 var. İbrahim Ufuk Kaynak hocamla 39 bölümdür sizinle program yapıyoruz. Yine önemli konuları konuşacağız. Yine coğrafyamızı ve çevremizdeki toplulukları, toplumları konuşacağız. Ama önce Türkiye'yi konuşacağız. Kısa bir jenerik arasından hemen sonra. Evet, hafıza bu hafta yine aldığımız notlar etrafında o çerçevede ilerleyecek. Hocam hoş geldin.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Bu arada sesim için biraz özür dileyeyim
hocam.
Düzelmedi 15 gündür. Artık bu halde geçmiş bir süre olsun. Daha gidecek. Salgın var. Birçok izleyicimiz şimdi yazar salgın. Covid gitti. Şükürler olsun gribe yeniden kavuştuk ama biraz nezleye yeniden kavuştuk ama biraz uzun sürdü hocam. Hocam nasılsın? İyi misin bu arada?
Çok iyiyim şükür olsun. Çok iyiyim hakikaten.
Eyvallah.
Yani yediğimiz yemekten lezzet alıyoruz. Nefes alıp veriyoruz.
Bu da şükretmeye yeter.
Şükrün en büyüğü.
Evet hocam.
Kanuni Sultan Süleyman hocam, gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat.
Siz yani şimdi söylemeyeyim bir yerlerde yürüyüş yapıyormuşsunuz. Siz yürüyüş yaparken de sizinle karşılaşanlar bana söylüyorlar. İbrahim Hoca'yı şurada gördük, yürüdük falan. Ve siz orada insanlar böyle 3-5 kişi olunca hemen ayaküstü bir hafıza yapıyormuşsunuz. Onu söylediler.
Evet, Üsküdar sahilde karşılaşıyoruz.
Hocam hakikaten. Şimdi söyledin, yarın sabah Üsküdar sahili karışacak. Kıymetli izleyiciler, yorumlarınızı bekliyoruz. Çünkü birazdan gerçekten güzel konular, önemli başlıkları konuşacağız. Hocama ben soracağım. O da idraki çerçevesinde o her zaman yaptığı gibi bütün o fotoğrafları, puzzle'ı birleştire önümüze koyacak. Hocam, 21. yüzyılın şekillendiğini biz hep konuştuk. Yeni bir yüzyılla giriş yapıldığını, bütün devletlerin, süper devletlerin buna hazırlandığının adını koyanlardan sizsiniz hocam. Yani siz bunun adını koydunuz daha önce. Bir yıl önce neredeyse koydunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan çok ilginç bir tanımda bulundu. Bir motto koydu ortaya. Türkiye yüzyılı dedi. Yani önümüzdeki sene 2023 yılı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 100. yılı. Yani yeni bir yüzyıl başlıyor.
Evet.
Dünyada da aslında yeni bir yüzyılın neredeyse başlangıcı sayılır. İşte çeyrek asrı bitmek üzere. Fakat teknolojiyi biz baz alırsak, yapay zekayı baz alırsak, otonom teknolojileri baz alırsak yeni bir yüzyıl yeni başlıyormuş gibi bir durum var ortada. Ve biz de o yüzyılın içerisindeyiz. Her alanda içerisindeyiz. Bu kavram çok iddialı bir kavram aynı zamanda. Yani Türkiye yüzyılı aynı zamanda bütün dünyaya meydan okumak değil mi hocam?
Evet. Bir de onun tabii ki alt maddeleri var. Şimdi gireceğiz. Hani biz bir şeyi söyleriz de karşımızdaki şöyle algılar olayı. Ya söyle yani böyle şeyleri biz çok duyduk. Altını nasıl dolduracaksın? Biz bugün altını dolduracağız. Ne olabilir? En güzel bilimsel verilerle birlikte. Ne olabilir? Neden böyle bir laf söyleniyor ve altını biz nasıl dolduracağız?
Yani bir kere iddialı mı olmak gerekiyor hocam?
İddiasız zaten şöyle söyleyeyim, amaçsız insan gibidir iddiasız devlet. Eğer bakın, yani biz sıradan bir Pasifik ada devleti olsaydık veya Balkanlardaki bir sıkışmış kara devleti olsaydık veya sadece etrafı dört tarafı denizlerle çevrili herhangi bir deniz devleti olsaydık bunların aynı şekilde bu kadar iddialı konuşabilir miydik bilmiyorum. Ama
yani mesela İzlanda yüzyılı diye bir şey diyemezler değil mi hocam?
Evet.
Norveç yüzyılı diye bir şey diyemezler.
Veya Ekvator yüzyılı.
Diyemezler.
Veya Angola yüzyılı. Yani hiç kimse böyle bir şeyi söylemiyor. Bakın yeryüzünde 200 küsur devlet var. Aslında Birleşmiş Milletler'e kayıtlı 194.
Peki hocam niye İngiltere yüzyılı değil de Türkiye yüzyılı?
Çünkü şimdi medeniyetin dönüşümü başladı. Bu çok ilginç bir dönem. her yüzyılın kendine has bazı özellikleri vardı. 20. yüzyılı, yani 19 ve 20. yüzyıllar bizim durduğu çöküş ve ondan sonra durgunluk, her şey kaybetmemek üzerine planlanmış bir dönemdi. Hani çok büyükten aza düştük, azı daha kaybetmeyelim. Bütün planlamamız, yaşamamız, devletin varlığı ona göreydi. Sıkışmıştı, kendi içerisine gömülmüştü ama bu yalnızca biz değildik. Yani yeryüzü şekillenmesine bakacak olursak, özellikle 1. ve 2. Dünya Savaşları'ndan sonra siz çok güzel bir başlangıç yaptınız. O benim aklıma bir şeyi daha getirdi. Hem Türk yüzyıl dedik, hem geçen gün ben de hep böyle söylüyorum ya, hani Anglo-Saksonlardan falan bahsediyorum sürekli olarak. Lavrov'un, Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'un çok ilginç bir konuşması vardı. Onu da size de gönderdim.
Hocam bir saniye, o konuşma size ait.
He, işte o konuşma, hakikaten bizim burada birebir yaptığımız konuşmayı Anglo-Saksonlar bu yüzyılı ele geçirmek istiyorlar.
Hocam o cümleleri bir alır mıyım? Alabilir
miyim? Ya bu çok ilginç. Bakın yani inşallah yakında çok daha fazla çözümlemesi çıkacak ortaya ve bizim niye bu kadar erkenden bu işe aslında hazırlandığımız, yani 21. yüzyılın ilk çeyreğinde bu iş bitecek diye her zaman söylüyorum. Ve o söylediğimin içerisinde hep şunu diyorum. Diyorum ki Anglo-Saksonlar, yani bunlar 5 devlettir. Amerika Birleşik Devletleri, ama bunların esas akıl hocaları İngiltere'dir. Kraliçe öldü. Kral aynı şeyi devam ettirir mi bilmem. Ama ve lakin Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda. Amerika, İngiltere, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda. Bu 5 devlet dünyayı kendi sahipleri olarak kabul eder, ona göre davranırlar. Şehirler arası bağlantılardan tutun iş merkezlerine kadar bunlardır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da aslında düşündükleri gibidir. Yeryüzünde çok az bir kısım Slavlara verildi. En büyük kaybeden biz olmuştuk Birinci Dünya Savaşı'nda. İkinci Dünya Savaşı'nda kaybeden aslında bütün dünya oldu. Saksonların haricinde Almanlar kaybettiler ama esas bütün dünya da kaybetti. Bunu nereden söylüyorum? Şöyle, şu anda dünyada dişe gelecek sadece 5 tane devletin özgür, bağımsız, savaş yaptığında devam edebilecek, yani kendi cephanesini kullanarak savaşı devam ettirebilecek gücü var.
5 devlet.
5 devlet.
Amerika.
Ya bu Amerika Birleşik Devletleri aslında bu olayın şu anda başı diyelim. Tamam. Fakat Amerika Birleşik Devletleri'nin esas başı, aklı İngiliz'dir.
Tamam.
Bir diğer devleti bu işi yapmaya hakkı zorla verdiler, Fransa'dır. Rusya'dır. Çin hala bağımlıdır ve Türkiye'dir. Hmm. Çin'den daha öne koydum, dikkat ederseniz. Bunun da sebebi şu. Çin bazı yerlerde ileriye geçti. Geçen gün çok ilginç bir şey buldum. Amerika Birleşik Devletleri ambargo uygulamaya başladı. Özel çiplerde. Bazı özel çiplerin artık Çin'e satılmayacağını söylüyor. Ben bunların ne olduklarını araştırdığımda aslında bu dediğim yapılan gün sofistike silahların hepsinde kullanılması mecbur olanlar. Demek ki biz bunları yaptık. Çin'in yapamadıklarını demek ki biz yaptık. Dün yapılan, evvelsi gün yapılan test.
Evet hocam, fırtınanın testi.
Nerede yapıldı? Rize'de.
Rize'de.
Neresinde? Pazar ilçesi. Pazar ilçesinin eski adı ne?
Ne hocam?
Atina.
Ha. Bak benim jeton düştü, sizin de jeton düştü lütfen. Ondan sonra Yunan medyası ayağa kalktı.
Evet. Ve biz onu 561 kilometre öteye attık. 2022'den çıkartın.
561.
1461. Fatih Sultan Mehmet'in son Roma İmparatorluğunu bitirdiği tarih. Trabzon'da.
Trabzon'un fethi.
Bak, 3 tane Roma İmparatorluğu vardır tarihte. Birinci Roma İmparatorluğunu Atilla bitirdi, bir Türk. İkinci Roma İmparatorluğunu İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet bitirdi, bir Türk. Tam ondan 9 sene sonra, 8 sene sonra, 1453-1461, İstanbul Doğu Roma İmparatorluğu'nun son kalesi de bitti. Ve biz bugün bir test yaptık. Yaptığımız test 2 gün önce 561 kilometre öteye, yani bizim Trabzon son Roma İmparatorluğunu bitirdik. Yeri attığımız yer Atina.
Çok ilginç hocam.
Şimdi devlet aklı diye baştan beri söylediğimiz her şey bakın nasıl oluyor. Birazcık tarihi bildik mi? Kodları bilenler demek ki bunlara göre hazırladılar. Ben kimseyle bu konuyu konuşmadım. Ben tarihi bildiğim için olayların nasıl gelişebileceğini, ben olsam ne yapardım dediğimde çıkan karşıma şeyler bunlar. Peki, biz çok büyük bir travma geçirdik. Neden? Çok büyük bir imparatorluk, bir devlet kaybettik. Başka devletleri, yani size söyleyeyim, nüfusumuzun en güzel olduğu, en fazla olduğu dönemde Türk nüfusu 1/3'üydü. Müslüman nüfusu yarısıydı. Geriye kalanlar Hristiyan veya diğer unsurlardı. Biz bu kadar büyük bir çevrenin aynı zamanda sahibiydik. Yöneticisiydik, yöneten aklıydık.
Evet.
Şimdi böyle bir dev Anadolu'ya sıkıştı. Aslında daha da kötü sıkışmıştık Sinop'la Samsun arasına. Sevr Anlaşması'ndan sonra öyle veya böyle Lozan'la beraber yepyeni bir sınırlara kavuştuk. Ve bulduğumuz bugünkü Türkiye Cumhuriyeti, bulduğumuz yer, şu anda içinde bulunduğumuz yer inanılmayacak güzel bir coğrafya. Ben biraz önce dedik ki hani 21. yüzyıl şekilleniyor. Biz de dedik 21. yüzyılda Türkiye yüzyılı olacak. Hatta Türk devletleri yüzyılı olacak. Ne var, neye göre? Ben bunları maddeler haline getirdim. Böylece önümüzdeki birkaç hafta bu işi inceleyebileceğiz tek tek. Bitirdiğimizde her şey, bütün resim ortaya çıkmış olacak. Bunlardan bir tanesi, bir devletin ayağa kalkabilmesi için ana şart bir coğrafyası uygun olacak.
Çok uygun.
Türkiye'nin coğrafyasını şöyle bir dünya haritasını alıp baktıklarında benim ne demek istediğimi herkes görecek. Son derece kolay bir biçimde. Asya ve Avrupa arasında geçitte çok güzel büyük bir kara parçası var. Üç tarafı denizlerle çevrili. Bir devletin olmazsa olmazından birincisi iyi bir coğrafyaya sahip olabilmek. Yani eğer biz Avusturya'nın bulunduğu ortamda bulunmuş olsaydık veya Peru'nun bulunmuş olduğu, Arjantin'in bulunmuş olduğu yerde veya İzlanda'da bulunmuş olsaydık bizim bu yüzyıl, bizim yüzyılı olacak dememize ki zaten kimse de inanmazdı, herkes de
evet,
gülerdi.
Evet, inanmazdı hocam.
Türkiye bunu söylediğinde herkes ciddiye alıyor. Neden? Esas bize ilk önce bizim bu soruyu sormamız lazım kendimize. Neden? Çünkü şartlar bakın nasıl birbirine çok yakın ve nasıl benzer. Ben bunları sadece bir önce maddelerini sayacağım. Böylece önümüzdeki haftalarda neyi inceleyeceğimiz de ortaya çıkacak. İkincisi nüfusu, yani demografik yapısı. Bunun hani genç nüfusundan alacağız içeriye. Dayanabilme gücü olan nüfustan da alacağız. Olayın ekonomik yönlerini de inceleyeceğiz. Ama ikinci sıra, ikinci grup nüfustur, nüfus demografisi. Hocam. Birincisi coğrafya, ikincisi nüfus.
Hocam şu coğrafya ile ilgili bir şey söyleyebilir miyim?
Geleceğim geriye.
Tamam, o zaman.
Maddeyi bir bitireyim tamam. Diyorum, hemen geri geleceğim tekrar. Üçüncüsü liderlik ve politik güç. Devletin politik sistemi ve aslında liderlik. Liderlik son derece önemli. Şöyle söyleyeyim en basitinden, İngiltere 3 ayda 3 başbakan değiştirdi, anlayın işte.
Hocam 54 günde seçtikleri başbakan 45 günde istifa etti.
Aynen öyle. Çok acı bir şey değil mi? Bakın lidersizlik dediğim şey o kadar belirgin ki. Bakın Avrupa'da Merkel titreyerek gitti. Rusya'ya tavır almamak istediği için, tamam mı? Sağlığından oldu gitti. Yerine gelen istedikleri ambargo uygulamaya başladı. Liderlik çok önemlidir. Bir hatada Ukrayna Savaşı'nın içerisine girersiniz. Taraf olursunuz. Bütün faydalarınızdan da vazgeçersiniz. Üçüncü sırada, dördüncü sırada ülkenin ekonomik gücü. Bunun da aslında şartlarını söyleyeceğiz ve hangi ekonomik güç bizi böyle olmaya itikleyebilir? Ne kadarı? Ülke, halkın, halka yansıyan seviyesi ne olacak? Beşinci maddesi, bu işin bir devlet geleneği var mı? Yani bu toplumun, toplum ortaya çıkacak 21. yüzyıl benim olacak diyen milletin bir hikayesi olması lazım anlatacak.
Evet.
Bir hikayesi var mı? Onu bakacağız. Altıncısı bunun medeniyeti. daha önce kurmuş olduğu ve bugüne kadar getirmiş olduğu değerler silsilesi, bunların ne kadar yaşayıp yaşamadığı, ne kadar yıpratıldığı. Yedinci maddesi, bu işlerin güçlü ortaklıklar kurabilmesi. Örneğin Türk Devletleri Teşkilatı gibi. Çünkü artık öyle bir yüzyıldayız ki tek başınıza ben büyüyeceğim ve her şey benim olsun diyemiyorsunuz. Akıllı ortaklıklar da yapmanız lazım. Sıkıldığınız zaman, sıkıştığınız zaman sizinle beraber olacaklar. Ve en sonu, en önemlisi de güçlü bir orduya ihtiyacınız var. Bu maddeleri tek tek bakacağız. Orada özellikle çok ilginç olacak, inanıyorum. Şimdi biz dönelim birinci maddeye, coğrafyaya. Coğrafya çok önemli. Biz bizim gibi hani üç kıtadan daralıp geldikten sonra Anadolu'nun içerisinde bulunduk. Ama ben incelemelerim sonucu şunu gördüm ki bize bu ateşlemeyi tekrar yapabilecek seviyede bir küçük nakısımız var. Yani eksikliğimiz var. O da Adalar Denizi'ndeki durumumuz. Yani Adalar Denizi'ndeki durumumuzu birazcık daha büyütmemiz lazım. Bu bize şart.
Toprak lazım diyorsun hocam.
Oradaki adaların yarısını almamız şart. Öyle diyeyim size kısaca.
Niye hocam? Bu, stratejik olarak.
Stratejik olarak. Küresel çapta bir etkimizin olabilmesi için bu şart. Yoksa yarın öbür gün, yok ben şuraya çıkartacağım da şu adaların çevresinden gezemezsin. Şu anda bile çok sıkıntılıyız bakın. O Sakız Adası falan filan var ya, Rodos, Sakız, bunlar o meis. Bunu hiç hesaba bile katmak istemiyorum. Bunların yani doğal uzantı olarak bile görselerdi aslında. Bizim çok büyük haklarımız var. Hala bu haklar kaybolmuş değil. Hiçbir şey kaybolmuş
hocam,
değil.
Hocam Gökçeada'dan, Bozcaada'dan evet, çok daha yakın adalar Yunan evet, adası şu evet, anda.
Ve bizim büyüyebilmemiz için bana göre şu anda coğrafya açısından tek eksikliğimiz bu. Onu öyle söyleyeyim bakın. Çünkü bizim coğrafya dediğimizde ikiye ayıracağız olayı. Bir, kara unsurlar, iki, deniz unsurları, su unsurları. Çok ilginç bir coğrafyadayız. Çok tarihe, yani haritaya tekrar baktığımızda şunları göreceğiz. Dünyadaki üç tane doğal geçitten, ben Bering Boğazı'nı saymıyorum. Eğer saymak ister, çünkü pek fazla aktivitesi yok. Bering Boğazı'nı saymazsak, üç tane doğal geçitten ikisinin sahibi olan bir ülkeyiz. Cebeli Tarık, Çanakkale ve İstanbul.
İstanbul Boğazı.
Kocaman dünyada üç tane boğaz var, doğal boğaz. Ve bunların iki tanesi bizim elimizde.
Biri tıkansa bütün sistem tıkanıyor.
Bütün sistem tıkanıyor.
Taşımacılık sistemi.
Evet, küresel sistem, enerji sistemi de tıkanacak.
Hububat Anlaşması'nın geçiş yolu neresi hocam?
Evet.
Boğaz.
Şu anda dahi aynı görevi yapıyor. Birebir yaşıyoruz. Bizde henüz bir eksilme olmadığı için insanlar anlayamadılar ama eğer şu anlaşmalar yapılmamış olsaydı hem dünyada hem bizde çok ağır bir tahıl da bunalımı olacaktı. Bütün dünyada fiyatların inanılmaz şekilde astronomik arttığını görecektik. Peki, başka ne olabilirdi bizim denizlerdeki olayımız? Bizim coğrafyamızın içerisinde başka unsurlar da var. Yalnızca boğazlar değil, Karadeniz, Marmara, Adalar Denizi ve Akdeniz. En büyük pay hala bizde. Ve bunlarla beraber biz nereye kadar kontrol edebiliyoruz? Son Libya ile yaptığımız anlaşmadan sonra orta, hatta Batı Karadeniz'i kontrol edebilir duruma geldik. Türkiye son 5 yılda yaptığı
Akdeniz
hamdelerle...
Hocam, Akdeniz düzelteyim.
Altı.
Akdeniz.
Akdeniz.
Ben Karadeniz dedim. Dediniz de onu
öyle güzel. Mi? Kusura bakmayın.
Yok, estağfurullah.
Tamam. Akdeniz. Hı hı. Son yaptığı, yani Doğu Akdeniz'de de artık sözümüz geçer duruma geldi. Akdeniz'in bu stratejisi aslında esasında Fransa'yı çıldırdı. O yüzden hani, özellikle Fransa. Yakında daha fazla çıkacaktı Fransa'nın sesi, onu söyleyeyim. Çok daha fazla çıkacaktı.
Yani Libya bağlamında.
Yalnız Libya değil, bütün Afrika'da. Afrika'daki 15 bağlantı devletini, yani bakın Fransızlar çok kafasız bir millettir. Bunu şu yüzden söylüyorum.
Macron üzerine alınmasın hocam.
Yok, alma, o alınsın. Normal Fransız vatandaşı alınmasın ama o alınsın da. Onun da nedenini şöyle söyleyeyim. Siz 16 tane ülkeden her yıl 500 milyar euro para alın ve hala daha bütçenizde %130 borcunuz olsun. Bu kadar beceriksizlik az bulunur yani. Keza ben aynı şeyi Amerikalılar için söylüyorum. 24 trilyon dolar geliri, 31 trilyon dolar borcu var. Bütün dünyayı sömürdüğü halde, o kadar beceriksiz insanlar ki, bütün sömürü kaynakları onlara aktığı halde ekonomilerini yapamıyorlar. Keza İngiltere şu anda aynı durumda. Aynı durumdadır. Borcu %100-120 civarında onun da. Çok büyük bir borcu var. Bunlar kazançları 100 lira ceplerinde ama 120 lira borçları var.
Hocam lafı getirdiniz. Resesyon falan konuşuluyor artık yani.
Evet, şu anda öyle. Zaten biz 21. yüzyılı konuşurken aslında onların yüzyılı bittiği için bizimki başlıyor diye konuşuyoruz.
Değil mi hocam?
Onlarınki bitmezse bizimki başlamayacak. Yani onlardaki çöküş bu ivme tersinidir. Dünya tarihi hep böyledir. Onlardaki çöküş bizdeki yukarıya doğru gidişatın sebebidir.
Hocam 100 yıl öncesine bakalım. Bizim çöküşümüz.
Evet.
Ya bunu kabullenelim artık evet. Yani bizim çöküşümüz. Ve Avrupa'nın, Batı'nın yükselişi. Hı. Sömürgenin yükselişi bir taraftan. Dünyayı yağmalamanın yükselişi.
Evet. Ve zaten o yüzden hani ilk başlangıçta söylemiştik ya travma falan demiştik. Bunun çok büyük etkileri
var. Hocam ama... yani bu bizim yükselişimiz, sadece bizim yükselişimiz olmayacak o
olmayacak.
Zaman değil mi?
Evet.
Bugün Fransa'nın sömürdüğü 15 Afrika ülkesinin de yükselişi olacak değil mi?
Evet. Amerika'nın sömürdüğü dünyanın birçok ülkesinin, özellikle Güney Amerika ülkelerinin de uyanışına vesile olacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük korkularından bir tanesi Meksika'dır. Ve Meksika, ya petrol falan da buldular, bayağı da hızlı gidiyorlar. Fakat Amerika onlara bir türlü normal düzen kurmaya müsaade etmiyor mafyadan dolayı.
Uyuşturucu ve mafya.
Tabii, çünkü uyuşturucunun aynı zamanda...
İngilizlerin merkezi. Sizin anlattığınız var ya hocam, yıllar önce Hindistan'a yaptığının aynısı.
Evet, aynısı. Hiçbir şey değişmez. Anglo-Sakson'un genel... Ya bak, sistemi çözdüğümüz zaman her iş çok kolaylaşıyor diyorum ya. Lavrov da o konuda bizim bir yıldır söylediğimizi aynen birebir söyledi.
Evet hocam. Modamot söyledi.
Modamot hakikaten öyle. Ben dedim ki Allah Allah dedim, acaba bizi mi dinledi?
Hocam nereden biliyorsun? Belki çevirdiler Rusça. Metne koydular.
Ama aslında tabii çok fazla bir hani olasılık dışı değil. O yüzden şöyle söylüyorum bakın. Hakikaten Rusya teslim olursa, Rusya biterse, Rusya'nın kaybetmemesi lazım. Yoksa bize çok büyük ağırlık.
Bizim yani. Açımızdan bakarsak evet. Kaybetmemesi evet. Lazım.
Rusya'nın kaybetmemesi lazım. Belki harap olsun, acık, üzülsün, sıkışsın ama kaybetmesin. Niye? Eğer o kaybederse Amerika'nın Anglo-Sakson azgınlığı çok daha zirve yapar. Bakın, bu travma dediğim olay yalnızca bize olmadı. Çin, Japonya, bütün Asya ülkeleri, İran'dan tutun, Kore'ye kadar, varana kadar, bütün Afrika ülkeleri, Araplar, hepsi bu travmayı yaşadı. Bir savaşı kaybediyorsunuz, bir kültür geliyor, sizinkine hiç uymuyor ama sizi alt üst ediyor. Ve benim aklıma şu geliyor, Uğur Mumcu'nun söylemiş olduğu o cümleler.
Neydi hocam?
Televizyonda bunun görüntüsü de var. Eğer girerlerse hemen Türk kimdir diye baksınlar. Evet. O Türk kimdir? Türk vatandaşı kimdir diyor. Peşinden de cevaplıyor. Kimmiş? İsviçre Medeni Kanunu'na göre kanunları düzenleniyor. İtalyan, aslında İtalyan Aziz'de Alman. Alman ceza hukukuna göre ceza kesiliyor. Yargılanıyor. İtalyan ceza hukukuna göre hüküm giyiyor. Peşinden de en sonda Alman, Fransız. Fransız hukukuna göre de yönetiliyor, idare ediliyor. İslam hukukuna göre de gömülüyor. Ben buna bir şey daha ekliyorum şimdi. Uğur Mumcu Rahmetli'nin peşinden bir tane de madde ben eklemiş olayım. Bu adamlar aynı zamanda kendilerini Anglo-Sakson gibi yaşayıp İngiliz zannediyor. Dükkanlarının adını İngiliz koyuyor.
Evet.
Anladın mı ya? Karısına kraliçem diyor. Sultanım diyemez
prensesim
oluyor.
Prensesim diyor. Prensim tabii, diyor. Çocuklarını öyle seviyor.
Çocuklarına prensesim diyor. Niye? Çünkü abi bizden olursa, Osmanlı'dan, Selçuklu'dan bir şey olursa olmayacak, gerici olacak. Ne dedik şimdi? Başkalarının kanunlarıyla beraber yaşamış, travmanın büyüklüğüne bak. Bu travmayı kim yaşar ya? Yani bu travmadan nasıl kurtuluruz? Ve bizim büyümek dedik ki hani bu yüzyıl bizim yüzyılımız olacak. Biz esasında şu anda çok önemli bir konuyu deldik.
Evet.
Başladık kazımaya. Çünkü bu, bunu çözdüğümüz takdirde önümüze bu yüzyılın nasıl şekillenebileceği çok daha kolay bir biçimde açılmış olacak. Ben bunun aynı benzerlerini bizim, yani biz dedim ya hani bunu tek başımıza kendimiz yaşamadık. Japonya'da Meiji, İmparator Meiji vardıydı. Japonya'yı anlatırken de bahsettiydim. Evet. Onun dönemini Meiji Restorasyonu derler. Dönem nedir biliyor musunuz? O zaman da söylemiştim ya, İngiltere'den danışmanlar getirildi. Başbakanın aldığı maaşın iki katı maaş verildi. O öğretmenlere sadece ve sadece kendi yaşam tarzlarını bize öğretsin diye. Ve bütün Japonlar üretimi, yaşamı, sabah kalkmaya, akşam yatmaya onlara uydurmaya başladılar. Yaşamlarının bütün düzenini. Bu neydi biliyor musunuz? Kaybetme psikolojisi. Adam medeniyetini kaybetti.
Evet hocam.
Özellikle de yaptığı savaştan sonra mağlup çıkınca ve imzalamış olduğu anlaşmayla da devleti teslim edince adam bütünüyle mantıki olarak çöktü. Biliyor musunuz 80'lerin sonunda Japonya ekonomisinin tekrar para kazanmaya başlamasıyla bir şeye baktı. Aa dedi. Ben dedi bunu değiştirebilirim.
Neyi hocam?
Bu yapıyı şimdi içten içe Japonlar çok yakında bu söylediklerimin çok daha canlı örneklerini göreceğiz. Japonya'da bu başbakan olmasa bundan sonraki başbakanda ani değişiklikler olacak. Hem dünyaya bakış hem konuşma tarzı açısından şu ana kadar hiç reddiyesiz Rusya'ya karşı ne isterlerse onu yapıyor. Niye? Çünkü Ruslara karşı da eskiden kalma bir kuyruk acıları var. Ondan dolayı da aynı zamanda. İki, Amerikalılar öyle istediği için.
Çünkü Amerika yönetiyor. Ama, zihin Amerika.
Ama Meiji
evet.
Döneminin o buhranını bir ölçüde attılar. Atamadıkları kısımlar var. Ben de onu aslında kendim de oraya gittiğimde bizzat gözlemlemiştim. İşte sabahleyin kalktım saat 9-10 civarı trenle beraber gidiyorum. Okul öğrencileri, bunlar lise öğrencileri, hepsi ellerinde beyzbol sopalarıyla gidiyorlar. Şimdi beyzbolla Japonların uzaktan yakından hiçbir alakası aslında. Japonların pek böyle spor cinsi şeylerle alakası
hocam,
yok.
Hocam fiziken de yapabilecekleri bir spor evet, değil yani. Evet.
Ama zorunlu olarak dersleri var. Hem de cumartesi günü beyzbol dersine gidiyorlardı.
Kültür emperyalizmi.
İnanılmaz bir şey. Üstüne basmışlar. Dedim ya böyle bir çok eziklik var. Ama bundan bir restorasyon sürecine geçirebilmek için bir yerlerde bir kıpırışlar bekleniyor. Yani Türkiye'deki kıpranış çok şeye gebe olabilir dünya düzeninde. O yüzden bize özel önem var. Bu iş başlamadan bitirilmesi için. Peki bir tanesi daha var. Çin. Çin'in durumu daha da ilginç oldu. Çin, hani bu opium savaşlarından sonra iyice uyuşturucuya alıştırıldı toplum. Kendini kurtarmak istedikçe daha fazla battı. 4000 yılın dünyanın en zengin devletlerinden biri olan mal üreticisi, birçok kağıttan matbaaya kadar birçok buluşun ana sahibi diye literatürde yazan devlet, dünyanın en fakir, en yoksul devleti haline geldi. Ne zaman? 1815-1915 arası. 100 yıl içerisinde iliğine kadar hem Hindistan'ı hem Çin'i Anglo-Saksonlar sömürdü demiştik.
Evet,
ne oldu sonucunda? Ne oldu biliyor musunuz? Çok büyük bir tepki geldi. Rusya'daki sosyalist ve komünist hareketi birebir tatbik, kendilerine tatbik eden Mao çıktı. Mao Zedong'un büyük yürüyüşüyle beraber değişti. Peki, Mao'dan bir öncesi neydi? Niye Mao çıktı ortaya? Bir öncesi bunun Sun Yat-sen denilen bir adam.
Sun Yat-sen?
Sun Yat-sen. Father of China diye geçer literatüre bakarsanız. Yani Çin'in babası.
Çin'in babası.
Aslında İngiliz usulü, İngiliz kolejlerinde yetişmiş bir adam. Fakat vermiş olduğu mücadele Çin'in bağımsızlığı ve milliyetçi Çin'in kuruluşu. Bugünkü Tayvan'ın ana sebebi oldu. Ama ilk başta bu Çin'in cumhurbaşkanlığını yaptı. İki dönem Sun Yat-sen. Onların ilginç bir dönemi oldu. Bu dönem baktılar ki halkta çok büyük bir tepki var. Ne yaparsa yapsın o İngiliz'in verdiği ezilmişlikten kurtulamıyor. Çünkü Anglo-Sakson ezer. İnsanlar bunu, bütün kültürler, bütün devletler, bütün toplumlar iliklerine kadar hissederler.
Evet.
Havaalanında durursun, bir Arap üzerinde İngiliz bayrağıyla yürürken görürsün. Kadıköy'e gidersin, sahilde yine ya İtalyan bayrağı ya İngiliz. İtalyan'ı da niye alırlar onu da bilmem ya. Onu da kendi bir şey zannediyorlar. Hani İngiliz'in bayrağını alıyor İngiliz sömürge gücü olduğu için. Adam bir de ona hatta şapkasında Amerikan bayrağı koyuyor. Onunla beraber dolaşıyor İstanbul'da. Bu kültürün yozlaşması falan değil biliyor musun? Benim o söylediğim Uğur Mumcu'nun o cümlelerinin peşine eklediğim kısımda gizli o. Anglo-Sakson. Hani hatırlayın eski Türkan Şoray Edison filmlerini. Hemen pilot nereden gelirdi? Muhakkak Londra uçağı olur. Birisi gelecekse iş adamı hep Londra'dan gelir. Bu böyledir. Sistem bunun üzerine kuruludur. Milano'dan gelmezdi. Hepsi Londra'dan gelirdi. Çünkü o beyinlere tek tek yerleştirilir. O yüzden siz istediğiniz hukuku kullanın. Akıl İngiliz'in aklıyla dizayn edilmiş oluyor kaybeden ülkelerde. Türkiye bundan kurtulmaya başlaması bütün dengeleri bozdu. Dengeler hala tam anlamıyla bozulmuş değil. Niye? Bir grup hala diyor ki ben diyor geleceğim. Bak diyor o amcam, Sem amca da orada bana destek vereceğini söyledi. Yanlarına gidiyor. Yetmiyor, ortağını da götürüyor. Diyor ki Sem amcayla anlaşalım. Gerekirse savaş yapalım.
Evet.
Ama bir taraf olalım. Bunların taraf olmak dediği Türkiye'den taraf olmak değil, Anglo-Sakson'dan taraf olmak. Rusya da can havliyle diyor ki aman diyor, aman. Beni de götürecekler. Ben Türkiye'yi kurtarmak zorundayım yoksa beni de götürecekler. Dünyaya açılım noktası tek kaldı. Evet. Ama var ya bu bize inanılmaz bir şans sağladı. Türkiye tarihi bir dönüşüm içerisinde o yüzden. Ben bunu söylerken Çin'de bir önemli olay daha var. Komünizm daha sonra çöktü. Hem Friedrich Engels hem Karl Marx. Karl Marx 83'te, Friedrich Engels, yok Karl Marx 85'te, Friedrich Engels 83'te öldü. 1883'te. İkisi de Londra'da.
Evet.
Lenin 1917'de devrimi yaptığında 1902 ile 1916 arasında 5 kere Londra'ya gitti geldi. Ve genelde aynı evlerde kaldılar. Şimdi bakın ben size bir sistem söyledim. Karl Marx dedim, Friedrich Engels dedim. Fikirleri tutturdular, işçi köylü devrimi falan dediler. Fikirler İngiltere'de uygulanmadı, gitti Rusya'da uyguladılar. Niye? Çünkü Rusya, her zaman söylüyorum, inanılmaz bir batılılaşma hayranlığı içerisinde olan bir ülkeydi.
Hocam İngiltere halkçılık hareketi için müsait değil miydi? Yani neticede bu tarz akımlar hep halkçılık hareketleriyle çıkmadı mı? İşte sosyalist halkçılık. Milliyetçilik değil de halkçılık.
Evet.
Milliyetçilik başka bir şey evet. Çünkü.
Bunlar her şeyin içerisine girerler. Daha ilk konuşmamda onu söylemiştim. Evet. Her kılığa girebilirler. En fazla girdikleri kılık dindir. Bunu da hiç unutmayalım.
Evet.
Neden? Çünkü din toplumları yönlendirir. Arkasında çok büyük gruplar barındırır. O grupları ele aldın mı devletleri yönetirsin. Toplumların aklını oynatırsın yerinden. Şimdi... Komünizm çöktü. Komünizm çökmesiyle beraber ben 1982'de şeydeydim, Ankara'da Hacettepe Üniversitesi 2. sınıfta. Biz 2'den 3'e geçiyoruz o sene.
Tamam.
Bak ilginç bir şey oldu. Kosygin öldü. Kosygin o dönemin Rusya'nın başbakanı statüsünde olan bir adamdı. Çünkü Leonid Brejnev başkandı o zaman. Ben Ankara'da arkadaşlarımın evine gittiğimde Lenin, Stalin, Kosygin'in daha sonra öğrendim adlarını. Ben üç tane kafa kafaya vermiş sakallı adamın resmine bunlar kim falan dedim. Daha ilk gittiğim zamanlar bu 80'de oluyor. Dediler ki bu Lenin, bu Stalin. Hadi onları biraz daha benzettim, tanıdım da öbürünü hiç tanıyamadım. O da Kosygin'miş. Kosygin'in önemi ne diye düşünüyordum. Kosygin şey yapmış, yeni bir reform hareketi başlatmış. Sovyetler Birliği'ni çöküşten kurtulabilmek için. Veselen başaramadı. Sistem çok ağır çöktü. Ama Rusya'yı taklit edip proleter devrimine aynısını Çin'de yapmak isteyen Mao Zedong çıktı ve daha önceki Sun Yat-sen'den kalan Çin'i bir başka biçime koydu. Sene geldi 1988'e. Tiananmen meydanları olayından hemen önce Çin'de bir kıprantılar başladı. Çin içerisinden tekrar sistem çöktü. Yani sosyalizm ve komünizm çöktü. Adamlara olan güvenlerini kaybettiler. Şimdi diyorlar başka bir şey yapacağız. Demek ki kapitalizm haklı.
Parti devletine geçmiş Çin tam olarak.
Evet, evet. O mecbur kaldı onlar. Bir de çünkü şöyle bir şey var. River Elegy, Elegy diye aslında bir River Elegy. Şöyle ağlayan, feryat eden, ağıt yakan nehir demek. Altı bölümlük bir dizi film yaptı bunlar. Çin televizyonda o zaman yayınlandı. Neye ağlıyor biliyor musun? Bütün Çin medeniyetimizi tek tek elimizle yıktık, Anglo-Saksonlara teslim ettik diye ağlıyor. Bu altı bölümlük film Çin'de akıl sınırlarını zorladı ve şöyle bir şeye gitti. Acaba biz aynı şekilde bu yola devam edip tam anlamıyla bir kapitalist topluma mı geçelim ki buna imkan yok? İnanılmaz bir nüfus.
Bu arada tek çocuk politikası,
evet.
One Child Nation'a geçmişler.
Hepsi birlikte.
Evet.
Yani nüfus planlaması yapıyorlar ama mecburlar bir ölçüde nüfus planlamasına. Niye? İnanılmaz bir kadın kız katliamı var. Kız çocukları öldürülüyor.
Hocam onun belgeselini izlediniz mi?
Yok onu izlemedim. Ben birkaç tane izledim
ben
ama aynı belgesel olmayabilir.
Ben size buradan izleyicilerimize de söyleyeyim. Tamam. Bu tek çocuk politikasıyla ilgili yapılmış belgesel var. Ben yakın zamanda izledim. Çin'i tanıma anlamına o kız çocuklarının, hani cahiliye dönemi diyoruz ya İslam tarihini anlatırken Hazreti Peygamber Efendimiz.
Ben Avustralya'da çok karşılaştım. Yani özellikle o Vietnam'da ve Çin'den kaçanlar vardı ya, onlarla konuştuğumda hakikaten akıllara ziyan. Öyle şeyler anlattılar ki, bakmayın hani ben bizim konumuz olmadığı için girmiyorum ama.
Bir gün girmemiz gerekecek.
Evet.
Sadece bir rakam vereceğim hocam.
Evet.
O tek çocuk politikası döneminde yani sanırım işte bu 2005'e kadar sürdü bu tek çocuk,
evet,
politikası.
Evet.
Sonra iki çocuk falan yaptılar ama yaklaşık bir 30 yılda hocam 350 bin doğumu engellemişler. Kürtaj, öldürme dahil. O resmi rakamlar. Gayri resmi belki de 500 milyondan fazla. Ve bütün dünyanın gözleri önünde büyük bir katliam bu.
Katliam. Çünkü ben tabii gerçekten öyle. Bak ben bir benim gittiğim kolejde Avustralya'da bir Çinli kız vardı. Onunla konuşuyorduk. O bilmem ne bakanının kızıyım dediydi o zaman. Ve anlattıydı bana ki kendisini de öldüreceklermiş. Yani babası tek çocuk politikasından dolayı bir oğlu olsun istiyormuş. Bunu kaçırmışlar gizli gizli. Dağlarda bir yerde. Çin çok ilginç. Biz yapısının çoğunu bilmediğimiz,
evet,
için. Köyler. Biz dışarıdan hep böyle hani Çin, yekpare bir ülke falan gibi görüyoruz. Bakın Çin'in var ya çok büyük bir coğrafyası var ama bu coğrafyanın %60'ı Türklere ve Tibetlilere ait.
Evet.
Ama nüfusun %8'i bunlar. Çok az bir nüfusta ülkenin o Çin'in şişmiş olan göbek kısmı ya Türklerin toprağı ya Tibetlilerin toprağıdır. Biz bunların çoğunu bilmeyiz. İki, Çin'de %90'ı halkın yönetici grubun kullandığı gelenekleri, görenekleri ve dilleri kullanmaz. Başka şeyler kullanır. İki ana lisan vardır. Hani Mandarin ve bir de Mandarin şimdi gelir aklıma. Bu iki ana lisan ama esas şu anda Çin'i yöneten grup Hanlardır. Han sülalesi.
Ha.
O da %10'u oluşturur. Ve ilginçtir. Tarihi köken olarak da Hanlar Uygurlardan kalan Türk devleti yıkıldıktan sonra O yazıtlarda bulduğumuz balbal taşlarında yazan kısımda hani bahseder ya, gittiniz, gitmeyin oralara, Çin toprağına gittiniz, Çinli oldunuz. Atanızı, babanızı, varlığınızı unuttunuz. Türklüğünüzü kaybettiniz. Ey Türk, oralara gidersen öleceksin falan diye anlatır. Bu çok ilginçtir. Bunları hakikaten okutulması lazım. Bence aslında bunları okulda tarih derslerinde en önemli derslerden biri olarak okutmak lazım. Çinliler, burada ilginç bir şey. Şu anda o dediğim Han sülalesi aslında bu yönetici Türk sülalesidir. Çinlileştiler.
Çinlileştiler.
Şimdi biraz önce söylediğim size o film bir millet fırsatını bulursa o 6 bölümlük serinin onun Türkçesi yok. Ama İngilizce altyazısı falan çıkıyor alttan.
Oralarda, adı ne hocam?
O River Elegy. Elegy diye yazılıyor. E-L-E-G-Y. Ben buna çok önem veriyorum. Niye biliyor musun? Bir toplumun kendi kültürünü kaybettiğindeki
yoruma yazacağım da
ağlaması. River. Nehir.
Nehir, evet.
Buradaki bu çok, yani nasıl bir travma yarattığı toplumun üzerinde orada çok açık belirgin. Şimdi gelelim olayın bir diğer boyutuna. Müslüman ülkelerde yaptığı travma. İslam medeniyeti kendi başına başka bir medeniyette. O dediğim fay kırıkları içerisinde, yani bu düşünürlerin belirttiği fay kırıklarının içerisinde medeniyetlerden bir tanesi de İslam medeniyeti. Birleşmiş Milletler'de hiçbir hakkı olmayan, savaştan yenik çıktığı için aslında babasını kaybettiğinden dolayı, kısaca Türk'ü kaybettiğinden dolayı yetim kalan bir İslam dünyası. Türkiye'nin bugünkü hareketi kendi başına, kendisi ne düşünürse düşünsün, küresel çapta nasıl düşünüldüğüne baktığımızda Le Monde gazetesinin dünkü yayınında bahsettiği olaylara geçer.
Neydi hocam?
Çok ilginç şeyler bahsediyor bu sefer. Diyor ki Mersin Limanı'ndan bir konu almış olayı. Türkiye diyor bir gemilerle beraber inanılmaz bir ticaret üssü oldu diyor. İlk 8 ayda Türkiye'nin Rusya'yla ihracat ithalatı %89 arttı diyor. Sene sonuna kadar yaklaşık %120 artacak diyor. Bütün diyor Türkiye'nin limanları, ben şimdi hani dedik ya coğrafya çok önemlidir diye.
Evet hocam.
Bakın o coğrafyanın içerisine yerleştirilen o limanlar, milletin bu kadar büyük limana burada ne var dediği, hepsine karşı çıktığı, onun için olaylar yaptığı, Anayasa Mahkemesi'ne başvurup iptal kararları almak istediği o limanlar, şu anda hepsi ağzına kadar dolu. Ve Türkiye dünya ticaretinde ana unsurlardan biri oluyor. Biraz önce bahsettiğim 3 tane yapay dedim var. Ama bunun yanı sıra aslında 2 tane de insan, 3 tane doğal var. 2 tane de yapay var yeryüzünde.
Süveyş,
bir Panama, bir Süveyş.
Süveyş.
Şu anda İstanbul'da biz onun da üçüncüsünü açıyoruz. Dünyadaki 6 kanaldan 3 tanesini elinde barındıran bir ülke eğer tekrar büyümeyecekse kimse büyüyemez. Hiç kimse. Bir diğer unsurlara da bakacağız biz zaten, çünkü o yüzden dedik ya demografisi de çok önemli. Yani bizim o toplumun, o coğrafyanın içerisinde bulunduğu nüfus da çok önemli. Bu nüfusun karakteri de çok önemli. Geçen hafta bir ara değinmiştik, demiştik ki hani insanlar caddede tahammülsüz birbirleriyle kavga ediyor. Gereksiz yerlerden nezaket kalktı. Çok basit şeylerden birbirleriyle kavga ediyor, canlarını yakıyor, vuruyor, öldürüyor. Bazı haber bültenleri feleğini şaşırmış, sadece hırsızlık haberlerini arka arkaya veriyor. Bu toplumdaki o travma dedik ya, bakın deminden beri hepsini gösterdim
evet,
tek tek. Çin'den, Japonya'dan, şimdi Müslüman dünyasına girdik oralardan. Bizim kendimiz, tabii ki biz de içerisinde yaşıyoruz. Biz de çok etkilendik. Çok etkilendik. Bizi biraz fazlasıyla etkiledi. Onun sebebi de şu. Bir adam devletini kaybedebilir ama devlete sıradan bir devletse, örnek veriyorum Hırvatistan kaybetmiş veya işte Nikaragua devletini kaybetmiş. Ne yapayım yani? Niye? Çünkü eskiden neydi ki zaten yoktu. Dün geldin. Benim kaybetmem dünyanın dengesini sarsıyor. Niye? Yeryüzünde son 2000 yıldır, 2500 yıldır devletsiz kalmamış tek millet Türklerdir.
Türklerdir.
Ben nasıl üzülmem? Ben nasıl travmaya girmem? Ha. Şimdi insanlar hani şöyle algılıyorlar, onu da söyleyeyim. Mesela özellikle yurt dışında olanlar beni çok iyi bilirler, anlayacaklardır eminim. Şöyle, öyle bir Türkiye haber bülteni izliyorlar ki, herkes birbirini katlediyor. Yolda araba yıkılıyor, bunun kafasını
patlatıyor falan. Sokağa çıkamazsın, gezemezsin, tozamazsın, bir Türkiye.
Evet. Onlar hep şöyle algılıyorlar biliyor musun? Ya aslında gitsek mi bu sene, gitmesek mi, doğru mu yapıyoruz, yanlış mı yapıyoruz? Baksana ya nefes alamıyorsun. Herkes birbirini öldürüyor. Geldikten sonra bütün fikirleri değişiyor. O da ayrı. Ama oradaki insanlara bunları yapmak da bizim hakkımız değil. Bir şeyi özellikle belirtmek istiyorum. Bir toplumun şiddete taraftar olması, bazen kavgacı olması yani aslında çok büyük bir rahmettir.
Niye? Hangi açıdan hocam?
Kavgacı olmayan toplumların hepsinin ülkeleri elinden alınmıştır yeryüzünde. Kavgacı olan toplumlar savaşmayı bilmeyen diğer toplumları öldürür, ellerinde ne varsa alırlar.
Ensesine vur, elindeki evet. Ekmeği al.
Yani Amerika'daki Kızılderililerin, Avustralya'daki Aborjinislerin başına Osmanlı İmparatorluğu güçlü olmasaydı, Türk'ün bu deliliği olmasaydı çok rahat ellerine düşerdik. Bizdeki hata ne biliyor
musun? Hocam Kızılderililer kavgacı değil miydi?
Bak kavgacı olmaları değil, aynı zamanda tek başına kavgacı olmak yetmiyor onun içerisine. Hmm. Aynı zamanda onların bulunduğu silahla silahlanmak, yeni buluşlar yapabilmek, bir medeniyetin temsilcisi olabilmek, nüfusun az bile olsa strateji ve taktiği iyi bilebilmek, nerede, nasıl, kimle oturacağını, dünyada ilk düzenli orduyu kurmuş bir milletten söz ediyoruz.
Evet.
O yüzden hani ben ondalık sistemi, onbaşı, çavuş falan diyoruz. 2200 sene evvelde Metehan aynı şeyleri söylemiş.
Düzenli.
Ben o yüzden evet. Diyorum. Yani bizim için çok rahat ama onlar için öyle değil. Peki bunun bir rahmet tarafını söyledik. Biz bu işi niye böyle bir vahşet haline getirdik kendi aramızda? Niye? Çünkü o dengeyi bir türlü kuramadık. Bizim bunu ne için yapacağımız belliydi. Bu vatan savunması için yapılırdı. Senin düşmanın için yapılırdı. Biz bunu farkında olmadan şu anda denge bozuldu. Birileri de bizi uyandırmıyor ya. Yaptığın adam senin öz kardeşin. Allah aşkına birazcık bekle. Dışarıdakiler sana zaten zil takmış bekliyorlar.
Evet hocam.
Bizim bu konuda birazcık daha dikkatli olmamız lazım. Coğrafyayı aldık. Coğrafyanın içerisinde bir maddemiz daha var, bir de onu belirteyim. Deniz yollarını kullanırken bir de ham madde kaynakları var. Türkiye dünyadaki 90 madenden 70'inin sahibi demiştik geçen hafta. Hemen bunun üzerine bir daha ekleme yapalım. Bu madenlerin bu coğrafyanın içerisinden yalnız çıkartılması değil, aynı zamanda harekete geçirilmesi, dünya ticaretine koyulması. Mersin limanı için Le Monde'un söylediklerinin arasında diyor ki, öyle bir meşguliyet var ki diyor, 250 gemiden çıkan konteynerların hepsi diyor ortalıkta ve dağılma yerlerini bekliyor. Büyük bir hızla Karadeniz'deki limanlara taşınıyor diyor. Ve oradan diyor hem deniz yoluyla hem kara yoluyla, bir tanesi Novorossiysk'e gidiyor Rusya'nın, Novorossiysk limanına,
evet.
Diğeri de kara yoluyla Gürcistan üzerinden Rusya'ya gidiyor. Şimdi bunları bizimkiler farklı şeylerle ilgilendi miydi? Biz hala işte Kemal'in maceralarını konuşuyoruz. New York'ta hangisinin arkasında durmuş da neyin resmini çekmiş.
Şimdi hamburger yemiş.
O hamburger yemiş falan. Bu, halbuki yabancı başka şeylerle ilgileniyor şu anda. Ve diyor ki, Türkiye diyor, üzerinde güneş batmayan dönemine mi geçiyor diyor. Şimdi çok
geçiyor
ilginç.
Mu hocam?
Heh?
Geçiyor mu?
Zaten öyle
geçtiğiniz Le Monde bu soruyu soruyor, yanıtını siz verin.
Bunların hepsi soruyor. Bunun en az 8-10
aslında bu soru bir korkunun sorusu değil mi hocam?
Bu grup çok iyi de aynı zamanda takip etmek. Korku var. Neden biliyor musunuz? Bakın bunları Kolombiya söylese hiç kimse tınlamayacak. Hadi lan yürü oradan. Hakikaten öyle. Yani Yunanistan söylese biz de güleriz. Yani Mısır söylesin biz de güleriz. Anladın mı? Bu söylemek değil önemli olan, içini doldurmak. Türkiye inanılmaz bir şekilde içini doldurarak geliyor. Şu anda diyorum ki bütün dünya iki kutba ayrıldı. İki kutbun arasındaki arayı bulan tek ülke durumundayız. Ben bunun içerisinde o maddeye geldiğimizde aslında söyleyeyim istiyorum. Çünkü ekonomik gücünde onu belirtmek istiyorum. Bu da maddelerden bir tanesidir. Onun da belirli bir seviyeye gelmesi lazım. Bu atılımın yerine gelebilmesi için bana göre en büyük eksikliğimiz o noktada var.
Ne hocam?
Yani şöyle söyleyeyim mesela. Eğer Türkiye'de hane gelirleri, evleri kendilerinin olmayanların 30 bin, evleri kendilerinin olanların da 22 ile 25 bin arasında olduğuna kadar o seviye bana göre bu devletin tam zıplama yapabileceği seviyedir. Bunu toplum olarak, bu toplum buna hazır demektir. Öyle diyeyim size.
Yani alım gücünü yükseltmek.
Evet. Yani bak şu dediğim, şu an için, benim bu verdiğim rakamlar 2022'nin sonu için geçerli. Yarın öbür gün bizim videolarımızı dinleyenler ona göre üzerine koysunlar. Benim bunu söylememin sebebi, ana sebebi şu. Burada saydığımız 8 tane madde vardı. Bu 8 tane maddenin hemen hemen 7 tanesinde çok iyiyiz. Eksik olduğumuz tek şeyi söylüyorum. Eğer bu işte bir başarma olasılığı ki ben kalpten inanıyorum çok yakında o da. Neden? Çünkü bundan önce bunlar olamazdı. Şunu da anlaması lazım herkesin. Türkiye bundan evvel enerjiyi bulmuş olsaydı başı beladan kurtulmazdı.
İşgal edilmiş.
Evet. Şu anda hala bir nükleer santral için bir ara Japonlarla görüşme falan yaptım.
Evet.
Zerre kadar ihtimal
hocam,
vermedim.
Haliç'in altının temizlenmesi gündeme geldiğinde bile kaç tane ülke garip garip tekliflerde bulundu. Değil mi? Altındaki hazineyi biz alalım. Biz alalım ne varsa altını tarayalım.
Türkiye'nin her yeri aynı biliyor musunuz? Mesela bir turizm olarak düşünün. Her yeri turizm. Deniz düşünün, deniz. Dağ düşünün, dağ. Bakın ben hep şunu merak etmiştim. İngiltere'ye gittiğimde ben aslında otostopla gittiğim için dedim ya size Avrupa'yı gezerek gittim. İşte Venedik suların altındaydı. Belgrad ovada kurulmuş bir şehir. Dümdüz ovada.
İki tane nehrin birleştiği yerde.
Ve çok verimli biliyor evet. musunuz? Avrupa'daki hemen hemen %95 şehir, 100 şehirden 95'i 96'sı dümdüz en verimli toprak üzerine kuruludur. Bize hani böyle anlatırlar, işte derler ki yok Türkiye'nin öyle bir şeyi yok. Adamlar, Avrupalılar çok dikkatli böyle size öyle bir şey yok. Hepsi dünyanın en verimli yerlerinde kurulmuş şehirlerdir. Moskova'dan Londra'ya, Paris'ten Amsterdam'a, Brüksel'den Berlin'e dümdüzdür arazileri. Çok az dağlık yer vardır. Türkiye'nin en büyük mücadelelerinden bir tanesi aynı zamanda doğada. Örneğin biz bir yer altını kazacağız, metro yapacağız. İngiltere, Fransa, Almanya çok kolay metro yapıyor. 300 metre kazıyor hala toprak. O yüzden çok rahatlıkla işlem yapıyor. Biz bir kaya parçasına denk geliyoruz aylar, yıllar. Bir Bolu tünelini açmamız 15 sene sürdü.
Şimdi kaya parçasına denk gelmeye de gerek yok hocam. Evet. Zaten açmıyor adam, yapmıyor. Açılanı kapatıyor.
Açılanı karşı çıkıyorlar, evet. Öyle.
İstanbul
öyle.
İçin söylüyorum.
Hani bu kadar büyük bir çabalının içerisindeyiz. O yüzden bizim şu anda vermiş olduğumuz örneklerin hepsi aynı zamanda bir medeniyeti tekrar canlandırıyor. Çok sıkışmaları var. Cadde üzeri hani diyorlar ki işte insanlar çok şeysiz, sabırsız oldu. Vallahi doğru, öyle. Hakikaten çok sabırsız.
Hocam ama bir şey söyleyeceğim. Bütün bunları yapıyorsun. Yani bir taraftan doğalgaz çıkarıyorsun, araba yapıyorsun, savunma sanayinde şuradasın, buradasın. Enerji konusunda inanılmaz atılımların var. İşte nükleer santral yapıyorsun. Hani artık yolu, köprüyü falan geçtik. Bunlar artık çok normal olmaya başladı. Yani işte Çanakkale Boğazı'na köprü yapmışsın. Yapmışsın.
Öyle zannediyor ya. Çocuklar ya. Öyle bir nesil.
Hayır yok ama ya, nesili bir kenara bırakalım hocam. Bu ülkede siyaset yapanların da çok önemli bir kısmı buna körleşmişler. Ciddiye almıyorlar. Yani ciddiye almıyorlardan kastım şu. Bunların çok önemli yatırımlar olduğunu, Türkiye'yi başka bir noktaya getirdiğini kabullenmiyorlar.
Çünkü eskiden bak biz bunları yapamazdık. Hep paramız yoktu. Ve hep Süleyman Demirel'in o lafın hatırına, meteleye kurşun atıyoruz dedikten sonra hani hep söylerdi ya, bizim 5 sente muhtacız.
Evet, 5 sente muhtacız.
Şimdi 70 sente muhtacız. Türkiye'de yapılan her şey böyleydi. Çocuklar o yüzden de hatırlamıyorlar. Aslında çocukları boş verdim. Koca koca siyasetçiler hatırlamıyor. İşte aynı şeyleri söylüyor. Bakın, bu iktidarın, bu başkanın ilk söylediklerini hatırlayın. İlk 7-8 sene içerisinde söylediği her şeye bu parayı nereden bulacaksın diye karşı çıktılar. En sonunda imkansız dediler, bitirdiler. Şu anda çeşitli televizyonlarda yorumculuk yapan ekonomist yorumcular var. Hatta ben bir tanesiyle o zaman Avustralya'da bir gazeteye, radyoya bağlanıyordu, yorum yapıyordu Emre Kongar. Ondan sonra sene 2005'ti sanıyorum, 2004'tü. Dedi ki 6 ay süre veriyorum dedi. Türkiye batacak dedi, yazın altına dedi. Orada biz de televizyonda dedi ki niye? Çünkü dedi şu önlemleri aldılar, bunların hepsi ekonomiyi batırır dedi.
Ya ne oldu? Dünyanın ekonomik sistemi iflas etti.
Halbuki o dediği zamandan sonra, geçen zaman içinde 2012'ye kadar gayet de güzeldi. Mesele aslında ille iyi gitmesi falan değil. Köstü de gidebilir. Adamın dediği de tutabilir. Beni üzen adamın bunu söylerken keyif alması. Aradan 30 sene geçti. Hala gördüm şimdi Halk TV'de. Yine aynı şeyleri
söylüyor. Hayır hocam, daha işte bugün dün Türk Silahlı Kuvvetleri kimyasal silah kullandı diye bir yalan attılar ortaya.
Evet.
Buhar makinesini, işte sis makinesini, buhar diyorum. Yani teröristlerin görüşü kapansın, kendi askerimizi koruyalım diye kullandığımız bir silahı kimyasal silah yaptılar. Evet. Ve ortalığı velveleye veriyorlar. Siyasetçiler çıkıyor, üst üste açıklama yapıyorlar.
Avrupa'da sadece onlar yayınlanıyor, biliyor musun? Sadece bu kimyasal silah olarak geçiyor. Başka bir seçenek sunmuyorlar Almanya'da falan. Sen öyle dedikleri gibi gidiyor.
Hocam bu bile isteye ülkene sabotaj yapmaktır ya. Kumpas kurmaktır.
Ve bunu yapan...
3 tane PKK'lının senin önüne getirdiği yalanı, o sakızı çiğneyip patlatmaktır.
Ve bu kadın tutmuş Türk Tabipler Birliği'nin başkanı olmuş.
Onu Türk demeyelim hocam, orayı biz atalım.
Ya böyle bir...
Tabipler Birliği, doktorlar da sahipleniyorlar mı, sahiplenmiyorlar mı, arkalarında duruyorlar
ya,
mı,
durmuyorlar
mı?
Böyle bir şey olur mu ya? Vallahi inanamıyorum ya. Gerçekten ya, bu kendi ülkesine... Ya bu kadar kötülük fazla ya. Diyorsun ya hani şeytanın aklına gelmez diye. Çıkmış bayağı bir şeyler anlatıyor. PKK'nın televizyonunu anlatıyor. Onlar da şişirip bütün Avrupa'ya yayıyor. Avrupa zaten ona inanmak istiyor. Doğru olduğu, yanlış olduğu umurunda değil. Bunun aynı grup bunlar, biliyor musun? Hani Azerbaycan'a Karabağ'da yardım ettiğimiz zaman Türkiye savaşçılar gönderiyor, İslamcı militan gönderiyor falan diyen aynı zihniyet. Hiçbir şey değişmiyor. Çünkü büyük ihtimal bu kadın da çıksın CHP'den milletvekili olacak. Şu anda görevinden, yani kadını atsalar içeriye şimdi soruşturmanın sonucunda, büyük ihtimal CHP'den milletvekili olmazsa iyi parti alır.
Hocam Canan Kaftancıoğlu.
Marul alır, Meral alır.
Hayır yok, Canan Kaftancıoğlu öğrencisi olmaktan gurur duyduğum Şebnem hocamın arkasındayım, yanındayım diyor.
Tabii.
Hocam bugün Şebnem Korur Fincanlı'nın yanında duran, ben PKK'yı destekliyorum, PKK'yla aynı saftayım demektir.
Ve bu adamlar iktidar kazanılıp da bekliyorlar ki Türkiye'yi terörist ülke yapacaklar. Kimin teröristi? Yani, Amerikan teröristi.
Ne bekliyoruz ki Şebnem Korur Fincancı'nın işte başına bir şeyler salıp elinde silahla gidip Kandil'de fotoğraf vermesini mi bekliyoruz? Kadın oturmuş bir doktor kimliğiyle Tabipler Birliği'nin başkanı olarak tutmuş bugün Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, orduya, askere büyük bir yalan atıyor, büyük bir iftira atıyor ve bunu savunuyorlar bu ülkede. Yani bu kadının terör, PKK yandaşı olduğunun başka bir delili yok, bu kadar.
Bir şeyde hep kendini kandıran insanlar da var, biliyor musun? Yalnızca bu şahıslar suçlu değil. Şimdi herkes şunu tartışıyor, işte HDP aslında oy veren %8-9 kızımlık için hiçbir şey yok. Yok ya, onlar da bal gibi biliyorlar. Onlar da bal gibi biliyorlar. Türkiye'nin içerisinde kendisini bombalamaya çalışan bir grup var. Bu adamlara açıkça destek veren birileri var. Bir şeyi bilelim, emin olalım, hiç kendimizi kandırmadan konuşalım. Bu adamları Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde bütün gönlüyle, ruhuyla, vücuduyla destekleyen adamlar var. İşte Mehmet Ali Bey'in şimdi istifa ettiğinde ayrıldığı kelimeler bal gibi
hocam,
ortada.
Hocam niye ortalığa kaldırdılar istifa etti de Mehmet Ali Çelebi? Çünkü ciğerlerini biliyor. Ciğerlerini biliyor. Bütün siyasi söylemlerini biliyor. Neyi rezerv ettiklerini, neyden imtina ettiklerini, hangi siyaseti savunduklarını çok iyi biliyor. İşlerinde durdu. Ona isyan edeye de kalktı, buraya geldi. Açıkça söyleyeyim, Mehmet Ali Çelebi için çok zor bir iş.
Evet.
Bugün AK Parti'de evet. siyaset yapmak o ideolojik olarak çok zor bir iş. Ama öyle bir cümle kurdu ki, benim mevzum kişisel değil, şahsi değil dedi. Ben ülkemin bekası için buradayım evet. dedi. PKK ile mücadele etmek için bugün AK Parti'ye katıldım dedi.
Ya bugün Atatürkçü diyorlar ya, ben Atatürkçüyüm diyor. Sen Atatürkçüysen Atatürk bu ülkeyi bağımsız yapmaya çalışıyordu. Bu adamlar bağımlı yapmaya çalışıyor. Kuş kadar beyni olan bir adam Recep Tayyip Erdoğan'ın onların gördükleri en iyi devrimci, en iyi Atatürkçü, en iyi Müslümanlardan biri, en akıllı yöneticilerden biri olduğunu zaten takdir ediyor, dünya ediyor. En başında söyledik, dedik ki İngiltere'de şu kadar zamanda şu kadar adam değişti. Ben size aynı şeyleri Avustralya için söyleyeyim. Üç başbakan değişti, hiç seçimsiz. Parti içinde birini getirdiler, öbürünü götürdüler. O kadar basit. Niye? Bulamıyorlar. İçeriden adam arıyorlar. Bakın İngiltere'de 850 tane lordlar kamerasında adam var.
Evet.
650 tane avam kamerasında adam var. Ya bir tane adam seçemiyorlar. Ne kadar büyük sıkıntı lider bulmak, biliyor musun? Adam buluyorsun. Aha, liderimiz oldu diyorsun. Getiriyorsun. Devletim çok kötü gidiyor. İlk aldığı kararlarda ülke batıyor. Biz öyle bir nimetin içindeyiz ki beş benzemezi oynayan, ne dediğinden haberi olmayan, ortalıklardan kaybolan, birisi bir şey mi yaptı bilmiyoruz. Haberimiz bile yok adama ne olduğundan. La uyutup ilaç mı verdiler acaba? Niye gitti oralara? Ya bir hamburger yiyip bir tane görüntü çekmek için o kadar yol gidilir
Hocam,
mi?
Hocam görüntüyü de kağıttan bakıyor, yanında prompter da yok. Telefonun yanındaki not kağıdından okuyor. Orada da kötü bir görüntü.
Ya eleştirmek istediği şey de çok kötü. O dediği yer Birleşmiş Milletler'in haricinde hiçbir ülkenin sahip olmadığı, sadece bizim olup diğer ülkelerin onun içerisine gelip bizi görmeye çalıştıkları bir bina.
Ben bu ülkenin cumhurbaşkanı adayım diyor. Seçildin diyelim. Ne olacak? O vakfa girmeyecek misin? Ya da Türken Vakfı'na gitmeyecek misin? Seni ağırla.
Bak bu. Adam Türkiye düşmanı ya. Vallahi Türkiye düşmanı. Türkiye düşmanı. Benim şu anda şu bahsettiğimiz olaylar var. Mesela demin anlattık coğrafyayı. Ne biliyor? Türkiye'nin coğrafyasını bilmiyor adam. Adam Urfa'da fındık yetiştiriyor. Kapalı Maraş'ı nerede olduğunu hiç bilmiyor. Mersin'i Güneydoğu'nun incisi zannediyor. Adamın öyle bir şeyi yok bu.
Hocam siz de bütün gaflarını ezberlemişsiniz ya.
Ama çok komik kaçıyor da o yüzden diyorum, hani sen ülkeyi yönetmeye talip oluyorsun. Bunlar nasıl gaf? Nasıl yapılıyor
Hocam,
böyle?
Hocam şu Şebnem Korur fincancı meselesi benim canımı çok sıkıyor. Yani burada başka bir denklem var. Bak, doktorlar tarafından baktığımızda da bu işi sorgulamak gerekiyor. Bu konuyla ilgili ben daha önce iki yazı yazdım.
Ben aynı şeyi avukatlar için söylüyorum.
Hocam doktorları temsil etmiyor. Çok az bir kısmını temsil ediyor. Burada yasanın değişmesi gerekiyor.
Evet.
Türk Tabipler Birliği bu ülkenin yüz binlerce doktorunu temsil etmiyor. Bunun adını koyalım.
Mühendis, mimarlar odaları da aynı.
Evet.
Hepsi bunların Türkiye'nin düşmanı. Niye? Yapılan bütün projelere karşı çıkıyor. Adam şunu yapın, daha iyi planı var demiyor. Yıkın diyor, karşı olalım diyor, yapmayalım diyor. Ve adı da Türk Mühendis Odaları, Mimarları falan filan diye geçiyor. Nasıl ele geçirdiler bu adamlar? Yani biz diyoruz, yani biz bir mücadele veriyoruz. Bakın, bu adamların elinde kalsa Türkiye'nin yerli sanayisi olmazdı. Biraz evvel başladık, dedik ki 5 tane devlet var. Savaş olsa devam ettirebilecek yeryüzünde 5 devlet var diyorum.
İHA, SİHA meselelerini dert edinip, İkide bir açıklama yapan Sezgin Tanrıkulu, işte o PKK yalanının peşine takılmış durumda şu anda. O şu anda kimyasal silah kullandılar, hemen İHA'larda dursun diyecek seviyede. Onun öyle bir argümanı var artık.
Çok kötü ya. Yani o şu anda televizyonların da aynı şeylerin yorumlarını yapıyorlar. Her gün yapıyorlar. Yani Halk TV ve Fox TV her gün aynı şeyleri yapıyor. Hiç KRT diye bir yer daha var. O da aynı şeydir.
Hocam boşver. Yani, takım moralar hocam sen.
Yani yok, ben insanın canını sıkıyor. Yazıktır, biliyor musun? Ya ne istiyorsun? Bak, bir insan grupları niyedir oluşur? Yani ilk birinci maddesi bir araya gelmelerinin sebebi bizim güvenliğimizi sağlamaktır. Devlet yapılanmasının ana unsuru budur. Bir devlet yaparsın. Niye bir insanlar bir araya gelirler tarih boyunca? Medeniyetin aslı daha oluşmadan bir araya niye geliyor? Önce güvenliklerini sağlamak için. Ondan sonra yeme içme devreye giriyor.
Sosyalleşme devreye.
Tabii. Sosyalleşecek, başka diğer unsurlar gelecek. Birinci sırada güvenlik. Ya Türkiye'nin güvenliğini sağlamak için diyorum size, son 300 yıldır kendi silahlarını üretmek sadece Recep Tayyip Erdoğan'a nasip oldu. Bütün silahlar onun.
Ama bunu kabullenmiyorlar.
Ne var?
Kabullenmiyorlar.
Gözünde gördüğün işte kabullenmek o şey oluyor işte. Ben bunu yani kelime anlamı olarak söylüyorum. Hani kafir kelimesinin anlamı budur. Gerçeği örten. Görmüyor mu? Görüyor ya. İnsan niye görmesin bunu? Üzerinde gezdiği, bindiği Marmara'ya demediklerini bırakmadılar. Su akıtıyor dediler.
Şey tünelmiş dediler. Tabii. Balıkları göremeyeceğiz dediler.
He. Ya bir şey buluyorlar yani. Bir şey söylüyor. Bak yani siz de ilk başta söylediniz ya adam şunlar artık sıradan hale geldi.
Geldi hocam yani. Şimdi ikinci bir Marmara yapılacak dese bu kadar heyecan yapılır mı? Yapılmaz.
Ya bu gençlik de şöyle zannediyor. Türkiye'nin her zaman parası vardı zaten yapılıyordu. Biraz da o gitsin de başkaları gelsin yapsın. Adam yapmayacak, yıkacağım diyor. Niye daha nasıl duyulacak?
Şunu hatırlatmak istiyorum. Toparlayacağız zaten süreyi de açtık. 6 Haziran 2015 seçimlerinden hemen sonra orada bir teknokrat hükümeti oldu ya, mecbur koalisyon kurulmadı. Cumhuriyet Gazetesi'nin attığı bir manşet vardı hocam. Üçüncü köprü artık iki beton kuleden ibaret diye bir başlık atmışlardı. Yani AK Parti bu seçimlerde tek başına iktidar olamadı.
Danıştay durdurmuştu. Yürütmeyi durdurma kararı vermişti.
Artık bu köprü de bitti demişlerdi. Bakın ilk yaptıkları haber buydu hocam. Şeyde, Batı medyası da Türklerin Selahaddin'i durduruldu diye manşet atıyordu.
Evet.
Hatırlıyor musunuz hocam? Bakın, evet. İçeride Cumhuriyet Köprü'nün yapımı durduruldu diye manşet atarken, Batı medyası da Türklerin Selahaddin'i durduruldu diye, Selahaddin Eyyubi çünkü Kürt olduğu için, evet. Ya, muazzam bir komutanı da örnek gösteriyorlar, evet. Bu arada. Selahaddin'i durduruldu diye manşet atıyorlardı. İkisi de sevinçti, sevinç manşetleri. Tabii. Diğer taraftan da HDP'liler biliyorsunuz o silahları size doğrultacağız diye o günlerde açıklama yapmışlardı. Yani siyasi hırs, siyasi düşmanlık, bakın siyasi rakiplik demiyorum. Siyasi düşmanlık tam olarak budur hocam.
Bugün de bu kadar düşmanlık seviyesine geldi.
Bugün de bu düşmanlığı yeniden beslemeye, büyütmeye başladılar. Sen İHA yapıyorsun, SİHA yapıyorsun, işte 561 kilometre uzaktaki hedefi vuruyorsun. Yunanistan zangır zangır titriyor şu anda. Manşetleri çünkü titriyor. Korkuya gazetelerden başladılar korkmaya.
Biz de kodlarını söyledik. İncelesinler şimdi.
Evet. Hesap makinesi şeyden şeyi çıkarsınlar hocam. 2022'den 561'i çıkarsınlar. Trabzon'un fethi çıkıyor ortaya.
Yani öyle 3. Roma İmparatorluğu'nun bitişi. Adamlar 3 imparatorluk kurdu. 3'ünü de biz yıktık. Kuyruk sancısı çok büyük. Şimdiki içimizdeki Rum tohumları da aslında aynı şeyleri söylüyorlar.
Hocam biz bununla övüneceğimize, bununla mahkum ediliyoruz bu arada.
Evet.
Bu kompleksi de yıkmamız gerekiyor.
Hadi onlar zaten yapıyorlar. Hani ben dedim öbürleri zaten onların tohumları. Amenna da. Bir de içinde böyle yok hani şeyini, saçını sakalını bırakmışlar. Ne dersin 5 vakit namazında Müslüman adam. O da onlara destek veriyor ya.
Siyasi hırs. Siyasi
bu nasıl bir siyasi? Allah kahretsin böyle siyasi ya. Neyse.
Neyse hocam. Bu hafta böyle güzel güzel konuştuk.
Evet. Bir dahaki haftaya bunu bağlayacağız.
Madde
liderlik, gibi. Ekonomik güç, devlet geleneği, maddeleri bir koyalım. Özellikle en son ordu gücüne geldiğimizde çok güzel söyleyeceklerimiz var. Orada tarihi dönüşümün nasıl olduğunu birebir herkese yaşatacağız.
Eyvallah hocam. Kıymetli izleyiciler, hafızanın bir bölümü daha bitti. 39. bölümü bitmiş artık. Bizi düzenli izleyen kıymetli izleyicilerimiz için bunu söylemekte gurur duyuyoruz hocam. Ağzınıza sağlık.
Evet, 39 hafta hakikaten.
Artık 40. bölümde. Evet. 40 dedik hocam maşallah. Bir şeyi 40 kere yaparsan, ne diyorlardı hocam?
Ya bizim 41'imiz olacak işte.
Artık sonrası gelecek yani.
Evet inşallah.
Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Çok kıymetli yorumlarınız var. Onları da okuyoruz. Zaman zaman burada hemen o muhabbete de dahil ediyoruz. Hatta unuttuğumuz bir şey oluyor. Siz yazıyorsunuz. Onu da hatırlamış oluyoruz. Sağ olun, var olun.
Beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmayın.
Evet, hocama kulak verin. Evet. Hocamın hatırına lütfen beğenin, paylaşın. WhatsApp gruplarında paylaşın ama özellikle. Allah'a ısmarladık.